Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Fazlacığım, merhaba.
Öncelikle mutlu yıllar. Yeni bir yaşınıza girmişsiniz. Kaç oldunuz?
28'i yeni bitirdik diyelim.
Aa, ben 25 sanıyordum.
Belli bir yerden sonra saymıyoruz, o yüzden çaktırma. Rakam vermiyoruz, gerek yok.
Peki.
Senin yaşlarda verelim rakamı ama sonra sayması zor oluyor, biliyor musun?
Evet, hayat işte. Tecrübe.
Ya için ergen gibi olduktan sonra aslında dış yaş, yani fark ettiğin zaman her zaman böyle bir örseliyor insanı ama inşallah bakalım içimizin dışımızın uyumlu olacağı yaşlara diyelim.
İnşallah.
Hayırlısıyla.
Şimdi bugünkü konumuzda haz. Şöyle girelim isterseniz. Hayattaki tüm aksiyonlarımızın altında duygusal ihtiyaçlarımız var. Haz duygusu da bunlardan en önemlilerinden bir tanesi. Çoğu kararımızda, aksiyonumuzda haz bizim için bir motivasyon oluyor.
Evet.
Dolayısıyla hep acıdan kaçıp hazza ulaşmaya çalışarak geçiyor yaşamlarımız. Şimdi tabii dünyaya da bir kere geliyoruz. Bu belki de doğru olan şey midir acaba? Size sorayım.
Şimdi tabii hazsız hayat ne işe yarar onu bir düşünmek lazım. En azından senle benim çok sevdiğimiz yemek üzerinden örnek verelim. Mesela yemeğin hazzı olmasaydı biz beslenmezdik bile. Yani hiç aklımıza gelmezdi öyle bir şey. Hayatımızı ve ürememizi destekleyecek her şeyle ilgili böyle bir haz duygusunu hissediyoruz otomatikman. Mesela cinsellik, yemek, zevk, eğlence bunların hepsi böyle haz için öncelikli olarak aradığımız şeyler. Bütün canlılarda aynı şey var ama bizdeki, yani insandaki versiyonu biraz daha bilişsel kapasitemiz biz yüksek olduğu için ya da öyle zannettiğimiz için o bilişsel dünyada bu haz biraz farklı bir şekilde algılanıyor ama bütün canlılar yaşamlarını sürdürecek, üremelerini sağlayacak her şeye böyle bir hoşlanma, işte devam etme motivasyonuyla bağlılar. Bu da işte bizim beynimizdeki bazı devrelerin buna ayarlanmış olmasından kaynaklanıyor. Haz olmadan istek olmuyor, istek olmadan yaşamı sürdürmek mümkün olmuyor. Fakat işte bütün hayatı hazla mı odaklayalım yoksa hiç hazsız mı yaşamaya çalışalım falan gibi uç noktaları çıkarırsan haz aslında hayatın merkezi, sürdürebilmemizi sağlayan şey. Burada belki hani bu bölüm boyunca konuşacağımız hazın mertebeleri. Yani hangi hazlar iyidir, hangileri kötü, belki onu konuşuruz. Hazsız olmaz ama onu söyleyeyim. Yani biyolojik bir varlıksan o haz meselesi hep ortada durmak zorunda.
Oğlum, peki hazı biyolojik ve nörolojik olarak nasıl tanımlıyoruz? Neler oluyor vücudumuzda, beynimizde?
Vallahi yani çok 1950'lerden beri falan çalışmalardan bildiğimiz bir temel mekanizma var. O çok değişmedi şimdiye kadar. İşte bu dopamin diye bir kimyasal maddenin beyindeki miktarının artmasıyla alakalı olduğunu zannediyoruz. Şöyle çalışıyor. Bizim beynimizin sap dediğim, beyin sapı dediğimiz bir kısmı var şurada ensemizin üstünde. Orada bulunan bazı hücre sinir hücresi grupları var. Bu grupların özelliği bunlar dopamin dediğimiz kimyasalı sentezliyorlar. Ve uzantıları aracılığıyla beynin orta ve ön kısımlarına uygun uyarılar geldiğinde dopamin salıyorlar. Bu dopamin salgısının etkilerinden bir tanesi de işte bu akumbens çekirdeği denen bir yere uyarmaları ve bunun sonucunda beynimizde ve tabii ki bedenimizde bir haz duygusu hissetmemiz. Dopaminin miktarına göre, salgılanma miktarına göre hissettiğimiz haz da değişiyor, doğru orantılı. Bu 1950-60'larda deney hayvanlarının beyinlerine yapay uyarım elektrotları koyarak yapılan deneyler çok meşhurdu. Özellikle bu işte o haz merkezinde içinde bulunduğu hipotalamus dediğimiz bölgenin çok çalışıldığı zamanlarda onlar. Şöyle deneyler yapıldı mesela. Hayvanın haz bölgesine bir elektrot yerleştirildi. Elektrottan da kastımız şu, beyin elektrikle çalıştığı için minik bir elektrik akımı verdiğinde orayı sahte olarak uyarabiliyorsun. Yani hayvan sanki işte fizyolojik bir şey yaşamış gibi tepki verebiliyor. Bu haz merkezine dışarıdan küçük bir elektrik uyarısı verdiğinde mesela kafeste böyle boş boş gezen bir fareye veriyorsun bu uyarıyı. Fare böyle tak diye bir kalıyor. Vay lan diyor, muhtemelen içinden iyi bir şey oldu falan gibi. Tabii hayvanın dili yok, beden dilinden anlıyorsun bunu. Onların böyle rahat bir duruşları vardır. İki ayakları üzerine dikilir, şöyle dururlar falan. Ve hayvan uzunca bir süre kımıldamadan orada duruyor. Sebebi şu, demin güzel bir şey oldu, belki gene olur diyor, orada bekliyor. Bu bana hep şeyi çağrıştırıyor. Ankara, bu Yeni Karamürsel mağazasının önünde sevgilisi tarafından ekilmiş, elinde çiçek bekleyen bir sürü arkadaş olurdu zamanında. Aynı onlar gibi bekler böyle ortada. Sonra bu deneylerin bir ileri versiyonu tasarlanıyor. Hayvanın önüne bir tane pedal konuyor. Bu pedala hayvan bastığında kendi beynine elektriksel uyaran verebiliyor. Dolayısıyla her pedala bastığında hayvan bir zevk ve haz duygusu hissettiği için beyni ona diyor ki şu anda ne oluyorsa bunu bir daha yapalım diyor aslında. Ve hayvan tekrar tekrar pedala basıp kendine haz vermeye devam ediyor. Fakat bu deneyin ufak bir yan etkisi var. Eğer olur da cihazı kapatmayı unutursan oluyor birkaç sefer böyle. Hayvan açlıktan, susuzluktan ölene kadar o pedala basıyor başında. Ayrılamıyor oradan.
Bu bana direkt şeyi hatırlattı. PlayStation oynarken ben.
Tamam. Yani bize de haz veren şeyler işte kontrolsüz bir şekilde bize ulaşacak olursa, aramızda bir bariyer, bir engel, bir kaynak sınırlaması olmazsa aynı şey bizim de başımıza geliyor. Ve bu beyindeki haz devresinin ekstra uyarımını sağlayan şeylerin canlılığın temel gereksinimlerini nasıl göz ardı ettirebileceğine dair de çok güzel bir örnek. Bu arada mesela o hayvanın pedalla bastığı düzeneyi biz insanlar yaptık. Ve aynı düzeneyi kendimize de yapıyoruz. PlayStation bunlardan bir tanesi. Ama alkol, kumar, uyuşturucu, pornografi, alışveriş aklına ne gelirse, yani bağımlılık yapan her şey de aynı sistem üzerine çalışıyor. Haz mekanizmamızı aşırı uyardığı için biz o aşırı uyarımı meftun hale geliyoruz. Bunun bir ilerleyici kısmı ise şu, onu bilmek önemli. Beyinde çok fazla dopamin salgılattıran uyaranlar, işte mesela alkol böyledir, sigara böyledir, pornografi böyledir, kumar özellikle böyledir. Belirsizlik mesela çok dopamin salgılattırır bize. O dopaminin etkilerini oluşturan alıcılar var beyinde, moleküler alıcılar. Onların miktarını azaltıyor zamanla. Ve bu miktar azalınca sen normalden daha fazla dopamin salgılamak zorunda kalıyorsun. Aynı hissiyatı yaşamak için. Bu da sürekli bağımlılıklarda doz arttırmaya çalışmamızın sebebi. Mesela işte pornografide de alkolde de aklına ne gelirse hep daha ileri haz unsurları aranır mesela tüketimde. Ve işte insanların alkolik olması, işte bilmem neye bağımlı olması falan filan gibi durumlar ki bugün bunu sosyal medya, oyunlar falan da yapıyor. Bu mekanizmaya dayanıyor gibi gözüküyor. Bir tek haz mekanizmasını bu derece suistimal edebilen tek canlı biziz. Bizden başka yok. O yüzden mesela tabiatta böyle akşamdan kalma zürafa falan göremezsin yani. Öyle bir şeylere aşırı bağımlılık sergilemek için onu çokça üretip yoğun bir şekilde verebilmen lazım. Biz insanın vasfı olduğu için bu bağımlılığın pençesinde kıvranan da sadece biz oluyoruz. Dolayısıyla işte haz odaklı diye konuştuk ya demin. Yani haz odaklılık halinin uç versiyonu bağımlılık yaratan durumlar mesela. Bu da aşikar ki hiç iyi bir şey değil. Çünkü yaşamsal fonksiyonlarını bozuyor neticede.
Anladım. Peki madem hayvanlardan konuştuk, hayvanların hazını bizden ayıran şey ne? Hayvanlar neden insanlardan farklı bir haz yapıları var?
Biliş. Şimdi bilişin hazla ilgili çok enteresan ilişkileri var. Birincisi, o anda bir haz alırken bir sonraki anda o hazı tekrar etme ihtimalini arttırmayı ve o hazı daha da yükseltmeyi amaç edinebiliyorsun. Avını yiyen bir aslanda ya da ağaçtan yaprak yiyen bir zürafada böyle bir şey görmezsin. Hayvan o anda yediğinin hazzıyla meşguldür. Ulan burada yaprak biterse ben ne halt edeceğim diye düşünmez. Ya da aslan işte şu anda avı gömçürüyoruz ama geçen bir ay aç gezdim, bundan sonraki bir ayda aç gezersem ne olacak diye kafaya takmaz. Zihinsel zaman mekanizmaları bizimki kadar geniş olmadığından andadırlar. İşte alıyorlarsa, nasıl bir haz alıyorlarsa onun içindeler muhtemelen. Fakat biz... İşte sık verdiğim bir örnek var. Kebapçıya gittiğimizde daha yemeğin başında hep bir sonraki kebapçıyı konuşma sebebimiz budur. Orada aldığımız haz ne kadar büyük olursa olsun onu arttırma yoluna gideriz. Daha evvel konuşmuştuk işte diyelim taze aşık olduğumuz sevgilimizle böyle çok tontiş zaman geçiriyoruz ama aklımızda devamlı keşke bitmese, ömür boyu beraber olsak, ben bir tek taş alayım bu işi bağlayayım falan filan gibi uzun erimli hesapların olması... O hazın biteceğini bilmekle alakalı ve biteceği için de onu arttırma güdüsü bizim bilişimizden gelen bir şey. İkinci özellik de bu bitme hikayesi. Haz alırken o hazın biteceğini bilen tek canlı olduğumuz için muhtemelen her hazın içinde bir acı da var. Yani hep bir ayrılık acısı, hep bir bitme acısı. İşte mesela yemek yerken o lezzetin içinde biraz sonra doyacağını bilme. Mesela işte benim oğlan öyle iftar sofralarında erken doyunca çok bozuluyor mesela. Tüh diyor, suyu fazla içmişiz, keşke içmeseydim. Çünkü yemenin hazzı doyduğunda kesiliyor. Ve biz bu hazzın bir şekilde biteceğini bilen bir bilişe sahip olduğumuz, bir bilince sahip olduğumuz için, böyle tek canlı olduğumuz için muhtemelen, haz tek başına bizi mutlu da etmiyor. Daha evvel konuşmuştuk bunu. O haz biteceği için haz bizde ikircikli bir durum yaratıyor. Ve sıklıkla haz alırken uyuşturulmayı sevmemiz. Neyi kastediyorum? Oyunlarla, alkolle, başka meşgalelerle böyle bilişimizi uyuşturmayı tercih etmemiz çoğu insan açısından. Aslında bu elemi biraz ortadan kaldırmaya yönelik. Ama kalkmıyor. O şeylerin etkisi geçiyor ve bir bakıyorsun. Aa işte dün ya bitmesin, sabahlar olmasın dediğin sabah bitmiş, baş ağrısıyla sürünerek falan kalkıyorsun. O haz yarını ciddi bir sıkıntıya bırakmış oluyor çoğu zaman. O yüzden onların haz, yani hayvanların hazzı bir açıdan baktığında bizimkine göre çok daha sağlıklı. Bu arada bir hayvanın içinde ne yaşadığını bilmenin imkanı yok, onu söyleyeyim. Yani mesela daha önce konuştuk ya, sizin kanala da ismini veren sapien, hani tadına varabilen demekti ifade olarak. Böyle nım nım nım yapan hiçbir hayvan görmüyorsun yani, Allah'ım ne kadar güzelmiş. Ya da ooo ne kadar güzel bir dişi maymun falan diyen bir erkeğe rastlamıyorsun. Orada çok daha olaylar direkt tüketime yönelik ve anlık. Bizdeki gibi böyle bilişsel bir yapılandırma olmadığı için hani onların nasıl bir şey yaşadığını tahmin edemeyiz. Ama bizim yaşadığımızı bildiğimizi zannediyoruz. Herkes kendi zihninden biliyor en azından. Uzun vadede yeterince yaşamış insanların hepsi mesela hazın mutluluk vermediğini fark ediyor. Yeterince haz alamayan ya da bir hazı böyle imrenerek özleyen insanlar için haz mutluluk gibi gelebilir, ama onu alan herkes için yok ya bu da değilmiş falan oluyorsun. Dolayısıyla haz çok önemli ama o kadar da nihai bir konu değil bizim için. Çünkü bizim bilişimizin başka ihtiyaçları var, öyle gözüküyor.
Anladım. Peki mutlu olmak için haz almak zorunda mıyız? Yani haz almadan da mutlu olamaz mıyız?
Şimdi haz var, haz var. Yani bir mesela sokakta sorduğunda işte en çok neden haz alıyorsun diye sorduğunda insanlara, genellikle yemek, içmek, cinsellik, böyle cevaplar alırsın. Fakat insanın başka hazları da vardır. Mesela estetik haz dediğimiz bir hadise var. Bunu bir diğer bir canlıda görmüyoruz. Yani böyle bir kanıtımız yok. İşte bir sanat galerisine gittiğinde bir tablo, bir yapıt karşısında hissettiğin o hayret ve haşyet duygusu mesela. Bu bir haz hali. Mesela bu haz hali olmadan insan yaşamının insanca olmayacağını söyleyen çok kişi var. Ne çare ki çoğumuz böyle bir hazı gün içerisinde izleyemiyoruz. Ya da bir doğa karşısında hissedilen, doğanın olayları karşısında hissedilen bir haz var mesela. Büyük bir resmin parçası olma, bütünü algıladığın zaman hissettiğin yüksek hazlar. Şimdi bu tarz edebi hazlar, sanatsal hazlar, estetik hazlar, bunlar da haz ve bunlar olmadan hani yani insan beyni taşımadan bir yükten başka bir anlamı yok yani açıkçası. Ama diğer hazlarla kıyaslandığında aşikar ki bunlarla arasında bir seviye farkı var. Dolayısıyla bazı hazlar yaşamın sürdürülmesi için temel düzeyde ihtiyacımız olan araç nevinden şeyler. Mesela yemeğin hazzı tıkınalım da aşırı kilo alalım diye değil, beslenmeyi unutmayalım diye var. Üremenin hazzı bir gecelik ilişkilerle ömrümüzü heba edelim diye değil de hakikaten o çok önemli görevi yerine getirebilelim diye var. İşte genlerini bir sonraki nesle aktarmak gibi. Bunları araç olarak kullanabildikçe problem yok. Yani bunları mesela susturmak da çok zor. Bir de öyle ekoller var biliyorsun. Ben hiçbir şey istemeyeceğim, işte hiç haz istemiyorum falan, nefsimi öldüreceğim falan diye. Öyle kolay da bir şey değil, makul de bir durum değil. Çünkü bu biyolojik beden aynı bizim psikolojik, ruhsal ya da duygusal sistemimiz gibi ihtiyaçları olan bir sistem. O sistemin ihtiyaçlarından birisi de haz ihtiyacı. Hangi düzeyde hazdan bahsettiğimize karar vermek lazım. Yani hayatı insanca ya da hayvani demeyeyim ama bedensel yapan şey biraz hangi hazlara odaklandığımız da belli olacak herhalde.
Peki o zaman oradan şuna bağlayayım. Neden çoğu inanışa göre haz veren her şey günah ve ruhsal hazlar bedensel hazlara yeğleniyor?
Aslında günah denilen şeylere genel olarak bakarsan bedensel hazlarla ilgili. Şimdi bir şey mesela bir öğreti tarafından neden sınırlanır ya da engellenir? O şey normalde doğal olabilir, insanın doğasında olabilir ama insanın bunda aşırıya kaçma eğilimi olabilir. Ve bu aşırıya kaçma eğiliminin insana zarar vereceği kadim olarak zaten bildiğimiz bir şeydir. Ve özellikle çocuklarımızı yetiştirirken, yeni nesillere bir bilgi aktarırken, bak yavrum oburluk günahtır, çalmak günahtır, bilmem ne günahtır diye anlatıyoruz. Tabii bunun şeyden farkı var, yani işte dirseğini yıkamadan abdestin olmadı gibi bir kural değil bu. Hayatı birlikte daha uyumlu yaşayabilmek ve insan potansiyelini en yüksek düzeyde gerçekleştirebilmek için temelde haiz olmamız gereken bir yaşam bilgisinin evindendir bu. İşte Hristiyanlıktaki 7 büyük günaha bak, işte oburluk, kıskançlık bilmem ne falan gibi diğer insanlarla ilişkimizi bozan ve bedenimize nihayetinde zarar veren şeyler günah sınıfına sokulmuş genellikle. Bizim İslam'da da o konu çok net değildir, yani meşrebe göre şeyler değişir. Ben tam bizdeki 7 büyük günahın ne olduğunu bilmiyorum. Hani öyle bir tam liste bulamadım şimdiye kadar. Ama bizde askerden kaçmak falan gibi şeyler de var. Sünni fıkhında özellikle. Şimdi bu da gene toplumsal bir şey, dikkat edersen. Yani toplumun düzenini muhafaza etmekle ilgili. haz veren her şey değil, bedeni, hayvani ve hayata zarar verme potansiyelinde olan şeyler sınırlandırılmıştır. Zaten aklı olan insanın bunları kendi yaşamında sınırlandırması beklenir. Ama aklı az olanlarımızla beraber hep birlikte yaşadığımız için genele teşmil edilen böyle kurallar koymak, özellikle hani bugüne kadar geçirdiğimiz insanlık tarihine bakarsak gerekli bir şeye benziyor. Ha bundan sonra insanlar artık bu kuralları tutar mı tutmaz mı bilemeyeceğim ama ister 1000 yıl önce olsun ister 1000 yıl sonra olsun hazzına gem vuramayan, yani hayvani hazlarına gem vuramayan herkesin büyük helaket yaşayacağı da çok açık yani. Bu konuda değişen çok fazla bir şey olmayacak. İster dindar olun, ister olmayın, ister bir şeye inanın, ister inanmayın. Bu öğütlerin faydaları olduğu aşikar. Bunu Alan de Batten da söyler ateistler için din kitabında. Yani dinin bütün öğütleri saçma değildir. Onun içerisinden işe yarayan kısımlarını bir inançsız da olsan yaşamına uygulamak makul ve mantıklı bir şeydir. İnsanlık deneyiminin getirdiği bir hikaye bu sonuçta. Ama her haz yasak değil. Mesela camide ya da kilisede hissettiğin o işte bizim haşyet dediğimiz tüyleri diken diken eden korkuyla karışık aşka benzer bir hayret duygusu diye adlandırabileceğimiz haşyet bir haz halidir. Çok derin bir haz halidir. Bu teşvik edilen bir şeydir. Yani bunun yasak olduğu bir din bilmiyorum. Yüksek hazlar serbest ve devamlı desteklenen hazlar. Düşük hazlar ise kontrol edilmesi tavsiye edilen diyelim hazır. Tabii bunu tutup da devlet kuvvetiyle kontrol etmeye kalktığında başımıza neler geldiğini biliyorsun. Amerika Birleşik Devletleri işte o alkol yasakları falan 1950'lerde miydi? Yaptığı zaman mafyaların temeli atıldı. Alkolikler hiç olmadığı kadar arttı. Yukarıdan değil de insanın içine verdiğin bir tavsiyeyle bunu yapabiliyorsan hani din dediğin şey çalışır o zaman işte.
Peki öyleyse haz duygusu ahlaki davranışı engeller mi? Yoksa çünkü şey de var hani teşvik eder diyen de var.
Ahlakla haz ilişkisi bence ilginç. Şimdi daha evvel ahlak kelimesinin halk kökünden geldiğini ve yaratılışına uygun yaşamak anlamını da taşıdığını konuşmuştuk. Ben bunu sıklıkla da anlatırım. Biz hep ahlak dediğimizde belli bir öğretiden aldığımız kuralları uygulamak zannediyoruz. Halbuki ahlaklı olabilmek insan için insanın ne olduğunu bilmek ve o sınırlar içerisinde verimli yaşamakla alakalı bir şey. İnsanın fıtratına uygun yaşaması demek ahlak aslında. Şimdi İnsanın hazları yaratılışında olduğu için, içinde olduğu için hazsız bir yaşam ya da hazı dışlayan bir yaşam ahlaklı bir yaşam olmaz. Bu anlamı eğer koyarsan ortaya. Burada ne gerekiyor ahlaklı bir yaşam için? Hazzın insani bir düzeyde kontrol edilebildiği ve yerli yerinde bir araç olarak kullanılabildiği bir yaşam fıtri bir yaşamdır insan için. Çünkü şu anda mesela Fazıl'a bütün istediklerini vermeye kalksa dünyanın kaynakları yetmez. Ben tanıyorum Fazıl'ı yani. Onu bakma 1 milyon dolarım olsa yeter falan diyordu ama öyle olmayacak o iş. O haz isteğimiz doymaz. Çünkü dedik ya hem her hazı tüketiyoruz ve hemen bitiriyoruz. Hemen arkasından başka şeyler isteyeceğiz. Dolayısıyla burada fıtri olan yapıma, yaratılışa, evrimsel gelişime uygun olan kısmı insanın kendini kontrol edebilen o bilişsel yetenekleriyle işte süper ego denen psikolojideki o kontrol sistemiyle kendini işlevsel alanda tutabilme becerisiyle alakalı. Mesela ahlaklı davranmak bu. Dolayısıyla hazsız değil ama kontrollü, yerinde kullanılan hazlarla bunu yaşamak işte ahlakla doğrudan alakalı. Bir sofrada bir benim gibi yemek var, bir de Vedat Milor gibi yemek var. Mesela ben 10 dakika sürer benim en uzun yemeğime. Ham humşar olup götürdün gitti. Ama bir de böyle tadına vara vara ufak ufak tık tık. Şimdi o insan da haz alıyor, ben de haz alıyorum. Bu arada Vedat Bey normal yemeğinde öyle mi yiyor bilmiyorum. Yoksa kameralar önünde mi sadece öyle, ona bir şey diyemeyeceğim ama. Öyle bir yeme hali de insana bir haz veriyor. Ve o çok daha insani ve uzun bir haz süreci. Mesela genellikle benim yemeklerim hazdan sonra sıkıntıya sebep oluyor. Of çok yedik abi falan diye böyle hafif devrilmeye sebep oluyor. Bu işte zihnini orada ne kadar tuttuğun, oraya ne kadar bilişsel ihtimam gösterdiğin, ne kadar farkındalıkla o hazı yaşadığına çok alakalı. Tüketici tarzda hazlarla uğraşmak mesela ciddi ahlaksızlıkların da kapısını açıyor yani. Çünkü hep daha fazla, hep daha fazla derken bakıyorsun bir sürü sınır ihlali falan. Ve sen tabii ki yapılışına aykırı bir şey yapmış oluyorsun. Dolayısıyla insan her devirde olduğu gibi yani kendini bildiğinde ahlakın ne olduğunda, ahlaklı hazın ne olduğunda daha kolay çıkarabilecek.
Öyleyse şöyle bir ayrım yapabilir miyiz? Şimdi bazı hazlar tamamen insanların temel insani ihtiyaçlarına yönelik şeylerle bağdaşıyor. İşte yeme, içme, üreme gibi. Ama bir de böyle zenginlik, mülkiyet gibi kavramlar var. Bunları böyle insan doğasından ayrı şeyler olarak ya bu şekilde bir ayrım yapabilir miyiz?
Aslında bunlar da çok ayrı değil yani. İşte bir vahşi hayvanın avlanırken ki kaynak biriktirme, çocuklarını gidip besleme güdüsünün bizim beynimizce genişletilmiş halini düşünürsen, işte bankaya para biriktireyim, çocuklara yat kat bırakayım falan filan gibi biraz daha hani açgözlü bir versiyona evrilmesi aslında insan doğasının bir parçası. Bütün bunlar anlaşılır şeyler ama bir de diğer canlılarda pek görmeyi beklemediğimiz, işte demin dediğim gibi estetik haz diye bir şey var. Birkaç sene evvel bu Samir Zeki diye bir araştırıcı var İngiltere'de. Onun yaptığı bir çalışmadan sonra hani benim de bu konu çok ilgimi çekti. Senelerce bu konusunda bayağı bir okumuştum. O bir beyin görüntüleme çalışması yapıyor. Kendisi genellikle aşk gibi kuvvetli duygulanımların ve estetik algının üzerine çalışan birisi. Estetik uyaranlara bakan insanların estetik haz deneyimlediği sırada beyin görüntülerini alıyor. Ve çok ilginç bir şey keşfediyor. Bazı tabii spesifik beyin bölgeleri çalışıyor ama en çok faaliyet gösteren bölgelerden bir tanesi de beynin şu yan tarafı, yani iki yan tarafında şakak loblarıyla üst lobların arasında gizlenmiş vaziyette bulunan insula diye bir lobumuz vardır bizim. Dışarıdan bakınca gözükmez beyinde, böyle ayırman lazım görmek için. O yüzden de belki çok fazla çalışılmamış, detaylarını çok bilemediğimiz karmaşık bir yer. Biraz gizemli bir lob diyebilir. İsmi de ada demek zaten. İnsula lobu mesela normalde biliyoruz ki kitabi bilgilerimizden iğrenme, tiksinme, tat, lezzet gibi duyularımızdan ve duygularımızdan sorumlu. Aynı zamanda bedenimizin iç algısından da sorumlu bir yer. Yani bedenimizde neler olduğunu orayla algılıyoruz. Samir Zeki çalışmasında estetik haz alan insanların bu bölgesinin çok yüksek düzeyde aktif olduğunu buluyor. Şimdi dikkat edersen bunların hepsi temel yaşamsal duygular. İğrenme, tiksinme, lezzet, beden iç duyuları falan gibi. Bununla aynı yerde estetik haz karşımıza çıkınca Samir Zeki'nin yorumuna katılmamak elde değil. Diyor ki İnsanlar için, diğer canlılar için işte tat, lezzet neyse, insanlar için de estetik haz öyle bir şeydir. Biz doğada estetik olarak gördüğümüz şeylerden faydalanıyoruz. Mesela biz neyi estetik buluyoruz doğada? Ağaçları, kuşları, meyveleri değil mi? Böyle güzel gözüken şeyler bizi çekiyor, kötü gözüken şeyler bizi itiyor. Mesela bir ceset görmek istemiyoruz, çürüyen bir şey görmek istemiyoruz. Bunlar bize tiksinti yaratıyor. Estetik haz sanki bunun bir yükseltilmiş hali gibi gözüküyor ve bence şu sonuç çok önemli. Diyor ki yaşamsaldır, öyle kozmetik bir şey değildir. Ve estetik haz eksik olduğunda insanın dünyada yaşam çözünürlüğü düşer diyor mesela mealen. Dolayısıyla bence bu çok önemli bir şey. Ben bugün bizim ülkedeki hastalığında insula yetmezliği olduğunu düşünüyorum. Kafayı çevirip dışarı baktığımızda çünkü yığma beton devrinden başka bir şey göremiyoruz. Etrafımızda estetik haz ancak belli sanat galerilerine, belli ortamlara gidince karşılaşabileceğimiz bir deneyime dönüştü. Hayatın içerisinden estetik çıktığı zaman da biz böyle hayatı hoyratça tüketen, hayvan kadar bile haz alamayan yaşamından varlıklara dönüşüyoruz maalesef. Dolayısıyla insani olanla olmayan ayrımı yaparken ben insanın böyle gökten zembille inmiş bir özelliğini görmedim şimdiye kadar. İnsanın bütün özellikleri aslında bütün canlılarda gördüğümüz özelliklerin kendi ihtiyaçlarına göre genişletilmiş versiyonu. Elbette ki böyle hepsini anlamış gibi konuşmayayım ama bütün bilişsel, duygusal, zihinsel özelliklerimizi hayvanlarda gördüğümüz özelliklere nispet ederek anlayabiliyoruz. Öyle bir açıklamasını getirebiliyoruz. Dolayısıyla çok böyle hiç beklenmedik bir şey görmüyoruz insanda ama insan bir bütün olarak hayvanlarda gördüğümüz şeyin hiç beklenmedik bir yükseltmesi gibi gözüküyor. Çok böyle kuantum sıçraması gibi her şeyimiz. Dolayısıyla estetik hazda da bu açıdan bakınca yani hayatta hakikaten yemek içmek kadar önemli bir şey olduğunu fark etmek lazım. Biz bunu genellikle giyim kuşamda saç başta pek şey yapmıyoruz yani ihmal etmiyoruz ama bir de gerçekten insanın yaşadığı çevrede şöyle gözünü çevirip baktığında kendini rahat hissettiği bir yerde, güzel bulduğu bir yerde olması çok önemli. Ben size stüdyoyu seviyorum mesela. Estetiği güzel buranın. Dolayısıyla burada estetik olarak özenilmiş bir yerde bulunmanın insana işte yarattığı hissiyat muhtemelen bu bulgularla alakalı gibi duruyor. Yani biz biraz daha oraya ağırlık versek zaten bu süfli hazlar bizi çok fazla meşgul edemeyecek yani. Bir işte sanat galerileri gezip aynı zamanda sarhoş olan bir adamı düşünemezsin değil mi yani? Orada biraz kafa açık olacak ki o hazı deneyimlesin. Ya da İşte camide, kilisede, havrada, bir tapınakta yüksek hisler yaşayan birisinin aynı zamanda uyuşturucu kullandığını pek fazla düşünemeyiz. Dolayısıyla bunlar birbirini dengeleyen şeyler aslında.
Anladım. Aslında bence güzel bir noktaya geldik. Hazın, haz almanın biraz böyle hayatta kalmakla ilgili olduğunu anlıyorum buradan.
Yaşamsal, evet. Varoluşsal diyelim, daha da gene, daha da ileri düzeyde. Yani biz çünkü sadece hayatta kalmak yetmiyor ki bize. Bir de varoluşumuzu hissetmemiz gerekiyor. İşte bu hissiyat halini destekleyen en önemli şeylerden bir tanesi de güzellik. Bu arada güzellik bakanın gözünde olan bir şey. Yani bizim mesela dildeki o kültürdeki hoşgörü sözü de harikadır. Kötü gözüken bir şeyin hoş tarafını görmek anlamında anladığınızda, yani çürüyen bir yaprağa çok daha farklı bakarsınız. Yani insanlar olayların bütünüyle kavranmasına imkan verecek bir zihinsel donanıma sahipler. Çürüyen bir yaprak sadece çirkin ya da pis değildir. Bilirsin ki o yaprak bir yaşam sürecinden geçti, görevini ifa etti, toprağa düştü, karışacak, dağılacak ve yeni ağaçların malzemesini oluşturacak gibi şiirsel ve son derece estetik bir hikayeyle bağlantısını kurabilirsin. O yüzden anlam konuşuyoruz ya, anlam varsa içinde haz, yüksek bir haz oluyor. Hiçbir ağaç kakanın ağaç gövdelerine böyle baktığını zannetmiyorum yani. Vay, ne güzel şekli var bunun. Demek ki bu ağaç böyle yarın bir gün toprak olup başka bir şey olacak falan demiyor yani.
Peki madem haz hayatta kalmakla ilgili, bir şey insana haz veriyorsa o zaman doğru değil midir? Ve bu durumda üstün iyilik hazdan gelmez mi?
Demin yaptığımız tanımı koyalım. Eğer hazlar deminki tanımımıza göre süfli ise, düşük dereceli ise haz edip geçmek lazım. Yani en fazla. Ama ona takıldığın zaman oraya kilitleniyorsun. O seviyede bir yaşama takılıyorsun ve bu doğru değil tabii ki. Çünkü biz bunun için yapılmış varlıklar değiliz. Fakat yüksek hazlar seni alıp götürse yeridir. Çünkü onlar adı üstünde. Yüksektir ve seni yükseltir. Mesela Newton'un, Michelangelo'nun, işte bu tarihte gördüğümüz sanatçıların, bilim insanlarının hep böyle yüksek makamlara gözlerini dikmiş olmaları, hep yüksek konularla uğraşmış olmaları, kilise tavanlarına resim yaparken sırtlarını incitmiş falan filan olmaları, o büyük hazlara atfettikleri önemli alakalı. Ve biz bu insanları bugün nasıl anıyoruz? Büyük sanatçı, büyük düşünür, büyük bilim insanı. Ama mesela sürekli yiyip içen, lay lay lay yapan kimin biyografisi yazılıyor? O yüzden işte doğru olanı galiba, benim hayatımda en azından uygulamaya çalıştığım şey bu, yüksek hazlara tutunup onların beni götürdüğü yere gitmeye gayret etmek. Haz, bu arada konuşurken aklıma geldi. Aslında daha önce bunu düşünmemiştim ama bak, konuşurken düşünmek bazen iyi oluyor. Nasıl ki bir fareyi haz duygusu ya da haz dürtüsü diyelim, faydalı olan yenecek şeye yönlendiriyor ve zararlı olandan uzak tutuyor. Çünkü zararlı olana gittiğinde de haz düşüyor. Bizde de mesela bunun yükseltilmiş versiyonu olan o yüksek hazlar dediğimiz şeyler, bizi o işte bizim kültürde denir ya, insan yükseklerin yükseğiyle alçakların alçağı arasında salınır diye. Belki de o işte âlâ-i illiğin denen yüksek tarafa doğru gitmek için de yüksek hazlar bir yol haritası olabilir. Yani eğer onu ayırt edebiliyorsak. Bu arada yüksek hazlar, estetik hazlar, daha yüksek insani hazlar erken yaşlarda deneyimlenmediği zaman sonra çok zor öğrenilen şeyler. Yani erken yaşta zihnin onunla karşılaşması, ona maruz kalması gerekiyor. Öyle bir yerin ucundan tutunca da insan gidiyor. Bazı kültürlerde estetik üretimin çok doğal bir süreç olması da biraz muhtemelen bundan geliyor. Mesela eski Rus ekolünün çocukları erken yaşlarda sanata maruz bırakmak için yaptıkları çabalar, yani bugün çok böyle bayağı becerikli sanatçıların oradan çokça çıkmasına vesile olmuş. Ben birkaç tanesini tanıyorum. Eğitimlerini bana bir anlattılar. Pehe, ben bir arkeoloji müzesi gördüm. Onlar 1000 tane müze 1000 tane konser izlemişler.
Evet,
beyinleri ona göre format yemiş yani. Biraz da o kısmı unutmamak lazım.
Abi, peki şu konuyu netleştirelim. Nasıl ayırt edebiliriz yüksek hazları diğer hazlardan?
Bir bağımlılık yapmaz mesela. Ben bu arada daha önce böyle bir sınıflandırmaya çalışmadım ama bir bağımlılık yapmaz. İki, tüketirken ve tükettikten sonra pişmanlık hissi oluşturmaz. Mesela bence en önemli kısmı bu. Çünkü yüksek hazlar bilinçle alakalıdır. Daha önce konuşmuştuk. Bilinçle yaptığımız tercihler bizde pişmanlığa sebep olmazlar. Ama bilinçsiz gösterdiğimiz tepkiler bizde genellikle pişmanlık yaratır. Ya da pişman olduğumuz her şey bilinçsiz verdiğimiz tepkilerle alakalıdır. Yüksek hazlar yüksek bilinç düzeyi ister. Yani siz mesela daha evvel burada da zikrettim belki. şeyde Amsterdam'da Rembrandt'ın galerisinde gezerken bir tane kedi vardı içeride. Mesela kedi hiç tablolarla ilgilenmiyordu mesela. Kedi geziyordu öyle sağa sola yalanıyordu falan filan. Orada dünyanın en ünlü ressamının Hedeo'da tablosu var, arkadaşın umurunda değil. Ama biz oraya niye gittik? Bilinçli bir tercihle Rembrandt'ın eserlerini göreceğiz diye gittik. Bu arada müzede olanlardan da kediye yakın olanlar vardı, insana yakın olanlar vardı. Onları da fark ediyorum. Piyasa yapmaya gelmiş olanı vardı, orada boş boş gezeni vardı. Bizim gibi böyle ne oluyor abi burada falan diye mevzuyu aymaya çalışanı vardı. Bir de gerçekten tablonun karşısında gözleri dolup onu böyle Rembrandt'la sohbet ediyormuş gibi izleyenler vardı. Dolayısıyla burada...
Burada hangisi en mutlu oldu sizce? Kedi mi yoksa...
Kedi çok mutlu. Kedi çok mutlu. Piyasa yapan sonucunu bulduysa çok mutlu. Efendim işte öbürü boş boş gezen bir bonus bulduysa çok mutlu. Oraya sohbet etmeye gelen çok mutlu. Ben de çok mutluydum. Şimdi orada mutlulukta bir sorun yok. Mutluluk yaşamından razı olmak meselesi değil. Herkes durumundan razıysa sıkıntı yok. Ama bir kere yüksek hazlarla dilin tatlandıysa, bir kere onu hissettiysen, ondan sonra küçük şeyler sana zaten haz vermiyor. Yani düşünsene bir filozofun, bir bilim insanının, bir böyle gerçek bir sanatçının, icracıyı ya da zanaatkarı kastetmiyorum, gerçek bir sanatçının lay lay lon bir şeylerle vakit yitireceğini düşünebiliyor musun? Yani bu insanlar niye hayata karşı daha ciddi ve bazen sinir bozucu gözükürler? Yüksek hazların peşindedirler çünkü. O hazlar onları almış götürmektedir. Hayırlı yolculuklar olsun, iyi bir yere gidiyorlar bence. Ama bir taraftan da tabii kişisel olgunluk düzeyiyle değişir. Biz bu ülkede de sanatseverler gördük çok. Benim sanattan tiksinmemin önemli bir dönemde sebebi sanatsever bazı zümrelerdir efendim. Böyle artist artist konuşup halkı aşağılayarak estetik haz sanki onların tekelindeymiş gibi ve gerçekten sanki aldıkları şeyin yüksek bir haz olduğundan emin bir duruşla böyle konuşurcasına insanları gömen söylemleri birçok insanın da sanata, sanatçıya, estetiğe mesafeli olmasında çok önemli bence. Dolayısıyla bu da hani çok da o kadar yükseltici bir durum gibi gözükmüyor. Çok içten, çok içsel, çok insani, çok deruni bir hikayeden bahsediyorum. Bunun belki de tarifini yapmak, onu kısıtlamak olur ama sanki ilk defa bu sohbette çıkan şu bağımlılık yapmaması ve insanı pişman etmemesi kriteri bence hazlara ilk etapta uygulanabilir. Sonra herkes kendi karar versin. Bu yüksek bir haz mı yoksa düşük bir haz mı? Her şeyde yani lafın tamamı kime anlatılır biliyorsun. Dolayısıyla biraz öneri yapıp bırakalım orada.
Peki. Bir deneyim makinesi sizi hayatınızın sonuna kadar istediğiniz her şeyi yapabileceğiniz bir sanal gerçeklik diyarına sokabilseydi bu makineye bağlanmayı seçer miydiniz?
Ben şimdiki halimle asla. O makineden mümkün olan en uzak ülkeye taşınmak isterdim.
Neden?
Çünkü o hazların, insan olduğum için, o hazların, bedeni hazların beni sürükleyebileceği yeri bildiğimi zannediyorum. Orası iyi bir yer değil. Bugün mesela işte sanal gerçeklik sistemlerinin, artırılmış gerçeklik sistemlerinin gittiği yer burası zaten. Metaverse falan diye satılmaya çalışılan şey bu. Dışarıdaki hayatta diğer bütün koşullara bağlı olarak çok da sizin isteğinize uygun olmayan bir hayat sürmek zorunda kaldığınız bir gerçek yaşamdan her şeyin size göre olduğu, adeta içinde tanrısı olduğunuz bir evren içinde yaşamak birçok insana cazip gözüküyor. Ama bu insan olmak isteyen için cehennemden farksız bir şeydir. Ben mesela bu saatten sonra tutup da öyle bir sistemin içerisinde vakit kaybetmek istemem. Arada bir oynayabilirim, arada bir bakabilirim ama her türlü hazzı orada deneyimlemeye başladığımda şunu bilirim ki bir süre sonra yüksek hazlar beni bırakır artık. Çünkü ben o süfli hazların peşine düştüğümde yüksek hazlarla aynı yolda yürümeme imkan yok. Bedenim kendisine verdikçe sonsuz talep etme potansiyeline sahip. Herkes kendine baksın, bedeni ve zihni sonsuz arzuya ve talep etme potansiyeline sahiptir. Bunu sonsuzca karşılayacak bir şey insanın yok olması demektir. Dolayısıyla var olmak istiyorsam ben şimdiki aklımda öyle bir şeyin içine girmem. Ama çok insan bunu satın alacak, çok insan bununla çok eğlenecek, çok insan bununla oynarken kendini mutlu hissedecek. Ama sonuçta yaşadığı hüsnana da çoğu kişi bir anlam veremeyecek. Ben şimdiden uyarayım. Yani bu tip hazlar sonu genellikle iyi bitmeyen maceraların parçalarıdır.
Peki haz ile özgürlük arasında nasıl bir ilişki var sizce?
Püf, nefis. Bedeni hazlardan bahsettiğimizde o Valla tam da bir ikiye böldük direkt durumu ama yani düşük hazlardan bahsediyorsak eğer özgürlüğün düşmanıdır bunlar. Çünkü bağımlılık hali adı üstünde özgürlüğün zıttıdır. Özgür olan bir insan, hani biz bağımsız deriz ya, özgürlük için ne demiştik daha önce? Dürtülerinin ve isteklerinin aleyhine karar verebilme ya da seçim yapabilme becerisidir demiştik. Biz buna özgürlük diyoruz. Yoksa aklına gelen her şeyi yapmak dediğinde aklımıza bizim genellikle ne geliyor? Hazla matuf şeyler. Yani hazlar bizi kendine çekiyor. Onu yapmak istiyoruz ve istediğimizi yaptığımız anda aslında varlığımızın istediğini değil, haz sistemimizin alışık olduğu şeyi tekrar ediyoruz. Dolayısıyla onu devamlı yapma halinden kendimizi kurtaramadıkça bizim hani şey olduğumuzdan nasıl derler, özgür olduğumuzdan bahsetmek mümkün değil. Öte yandan yüksek hazlar bizim kendimizi aşmamız, daha fazlasını yapmamız ve algılamamız yönünde bizi zorladığı için bizi daha da özgürleştirici bir potansiyel taşır. Çünkü zihnimizi özgürleştirmeliyiz ki etrafımızdaki bağımlılık yaratan kalıp düşünce ve geleneklerin dışında düşünebilelim. Bir sanat eserinin bizi şaşırtmasına izin vermeliyiz ki bizi dönüştürsün, değiştirsin. Şu an olduğumuz halimizden başka bir hale geçirsin. Bu aynı zamanda bir rahatsızlıkla birlikte gelir. Yani insan alıştığı halin dışına çıktığında konfor alanının dışına çıkmış olur. Ve aslında bir belirsizlikten kaynaklı bir hafif yolu stres hisseder. Yani öğrenme süreçleri böyledir. Ama o her zaman seni daha yüksek bir basamakta, tabiri caizse bir dağa tırmanırken her çıktığın irtifada farklı manzara açılarını görebilmen gibi hayatın değişik alanlarını gösterdiği için çok daha özgürleştiricidir aslında. Dolayısıyla hangi hazlarla günümüzün çoğunu geçirdiğimize bir bakalım. Hazsız yaşam yok ama hangi hazlarla geçirdiğimize bakalım. Ona göre ne kadar özgür olduğumuzu göreceğiz yani. Mesela ekmek yemeden doymam. Niye diyoruz biz bunu? Karbonhidrat bağımlısı olduğumuz için. Yani ekmek besleyici bir şey olduğundan ya da olmadığından değil. Onunla alakası yok konunun. Ispanak yemeden doymam diyen kimsenin olmamasının sebebi var. Ekmek yemeden doymam diyenlerin çok olmasının sebebi de aynı. Biri bağımlılık yapıyor, biri yapmıyor. Ve o bağımlılık yapan şeyin peşinden gitmeye devam ettiğinde özgür olduğundan bahsedemez. Yemek yemende bile özgür olmanı engelleyen böyle doneler var ki en temel ihtiyaçlar yani.
Neden sizce bizim toplumumuzda hazcı yaşama negatif bir algı var? Bu çünkü kötü bir şey olarak görünüyor.
Çünkü negatif, doğru. Fakat bizim toplumda biraz böyle bir tatlış bir ikiyüzlülük vardır. Ben onu çok severim. Başkasının haz odaklılığı kınanırken kendi haz odaklılığımızın hep bir bahanesi vardır. Çünkü ben sadece onun hazını paylaşmıyorumdur, onun haz aldığı şeyden haz almıyorumdur. Ama kendi haz aldığım şeyi değişik etiketlerle haklı çıkaracak bahanelerim vardır. Ama karşı tarafı hazcı diye etiketlemek bana sanki kendimi hazlardan bağımsız ya da yüksek hazlardan müteşekkil bir insanmış gibi görünüyor.
Şöyle bir şey de var ama yani acı ve zorlukla dolu bir yaşam kutsanırken hazla ilgili herhangi bir şey, yani çok temel insani hazlar bile olsa bunlarla ilgili her şey böyle negatif bir şeymiş gibi görülüyor.
Bu yani nasıl diyelim ona, kurban zihniyetindeki toplumlarda çok gördüğümüz bir şey. Şimdi Anadolu'nun genellikle Türklerin yurt edindiği yerlerin tarihine baktığında zaten tasavvufi anlatıların ne zaman makes bulduğuna, toplumda yankılandığına bak, Moğol istilasından sonradır. Yani Timur buradan silindir gibi geçtikten sonra özgürlüklerin, hatta yaşam hakkının falan ortadan kalktığı bir zamanda hani tasavvufun o içe dönmeli, kendinle ilgilenmeli, dünyadan ele tek çekmeli söylemi çok daha haklı bir yer bulmuş kendine. Çünkü zaten dışarıda yapacak bir şey yok. Ama mesela bugün aynı öğretinin çok farklı bir yere gittiğini görüyorsun. Yani tasavvuf aynı zamanda estetik hazlarla, yüksek hazlarla da çok ilintili hale gelmiş zaman içerisinde. İşte bir tasavvuf musikisi var, tasavvuf sanatı var. Aynı şey diğer dini ve ezoterik geleneklerin birçoğunda var. Bunların hepsi ne anlatıyor? Seni gel buradan şu dünyevi hazlardan alalım, burada bir şey yok, seni biraz daha yükseltelim biz. Sen bu arada bunlardan bir elini eteğini çek. Fakat işte burada yani zurnanın zırt dediği yer şurası. Sen 1000 senedir neredeyse, hadi 500 senedir insaflı davranayım. Hat, ebru, tezhip, kudüm, ut dışında bir şey bilmezsen, hep aynı şeyi tekrar edip durursan bu artık estetik bir haz değil, bir tekrarata dönüşür. Bir rutine dönüşür ve insanın estetik hazını tatmin edemez. Yükseltici yüksek hazlar kalmadığında hayatta, bunları boşladığın zaman Geri kalan sadece mahfiyet kültürü olur. Fukara olayım, yiyecek ekmeğim olmasın, Allah beni daha çok sevsin kafasına girer. Allah beni böyle sevecek olsaydı, ben mesela İslam inancının içinden konuşayım, beni aynı zamanda yüksekleri talep eden ve olmazları hayal eden bir canlı olarak yaratmazdı. Yani bunları koyduğuna göre bir bildiği var yani. Ama biz toplumda işte bir kanadı kırık kuş gibi bir tarafı fazla çırpıp öbür tarafı hiç böyle felç gibi oynatamayan bir varlığa dönüştüğümüzden olduğumuz yerde dönüp duruyoruz ve çoğu zaman mahfiyet kültürünün, yani yokluk, işte fakirlik, eziyet çekme kültürünün niye iyi algılandığını sormuyoruz bile. Tamam, dünyevi zevkleri evet bırakmak lazım, doğru, onları sınırlamak lazım ama başka bir şey daha lazım. Yüksek bir haz unsuru lazım bize. Başka türlü bu yaşamanın bir anlamı yok. Ve bu dünyada eziyet çekme kültürünün ben bu simetri kırılmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Fizikçe konuşayım biraz. Hakikaten bir simetri kırılması var. Öğreti biraz sakatlanmış. İnşallah bunu aşacağız. Bugün bu yönde ben çok çabalar görüyorum. Dünya genelinde, yani sadece benim ülkemde değil. Artık insanlar gittikçe daha fazla yeni jenerasyon anlam ve estetik talep ediyor mesela. Daha güzel olsun istiyor, daha faydalı olsun istiyor, daha bütüne yarasın istiyor. İnşallah buradan yeni bir medeniyet çıkar. Bakalım.
Peki acı olmasaydı hazı nasıl algılardık?
Şimdi zaten haz ve acının yokluğu mutluluk zannedilen iki şeydir diye konuşmuştuk. Haz çoğu zaman acının yokluğuyla alakalı. Bu da diyor ki insan aslında acıdan kaçar. Yani haz ikincildir, yani haz meselesi. Esas olarak biz acıdan uzak durmaya çalışıyoruz. Ve gerçekten de baktığında bizim vücudumuzda mesela ağrı duyusu en temel duyulardan bir tanesidir. Bir sürü duyuyu kaybet, bir şey olmaz, yaşarsın. Ama ağrı duyusunu kaybettiğinde, acı duyusunu kaybettiğinde hayatta kalman mümkün değil. Dolayısıyla bu ikisi arasında böyle ayrılmaz bir tümleşiklik var gibi. Ağrıdan kurtulma hali bizzatihi hazdır. Yani işte ayağın, bacağın, başın ağrıyorken bir anda ağrı geçtiğinde oh be falan oluyorsun ya böyle, mesela bu bir haz hali. Ama burada esas belki de anlamamız gereken kendimizle ilgili hedonik adaptasyon diye psikolojide çok önemli bir konu var. Belli bir haz ve içsel barış halinde belli bir süre kaldığımızda ona hemen alışıveriyoruz. Ve gözümüz dışarı dönüyor. Daha yok mu? Daha hazlı bir şey yok mu? Şimdi insan öyle garip bir varlık ki acıdan kurtulduğu anda, bu Bektaşi hikayelerinde var ya, gemide fırtına çıkınca Allah'ım 10 tane kurban keseceğim. Kıyıya vardığında sözünü unutan Bektaşilerle ilgili çok böyle hikayeler vardır. Kısmen de Las fıkrasıdır bunlar. Böyleyiz biz hayatımızda. Yani acı çekerken bir kurtulayım, her şey muhteşem olacak, işte kurban keseceğim ne demek? Yani hayatımı bundan sonra o normal yaşama düzeyine adayacağım. Orada çok güzel bir şeyler yapacağım anlamına geliyor. Fakat biz o haz halini, haz arayış haline hemen geri dönüyoruz. Şimdi bu insanın garip bir dilemması. Yani o acıdan kurtulduktan sonra niye bunu yaşıyoruz? Hedonik adaptasyon şu demek. Belli bir süre beyninde dopamin salgılatan bir şey olduğunda uyarı düzeyi değişmezse dopamin salgısı düşüyor. Hep aynı ödülü alan, mesela maymunlarda deneyler var. Hayvan işte diyelim 3-5 düğmeye böyle bir sekans halinde basınca bir ödül alıyor diyelim. Hayvan her o ritüeli yaptığında ödül alıyorsa bir süre sonra hayvanın motivasyonu çok düşüyor. Ya basıyor ya basmıyor. Ki ucunda yiyecek var. Mesela sadece acıktığında yapıyor hareketi. Eğer o düğmelere o sırayla bastığında sadece bütün seansların 1/4'ünde ödül verirsen, yani çok düşük düzeyde ödül verirsen, o zaman da canı sıkılıyor. Ulan bu kadar işe bu kadar para mı diyor kendince. Ama ritüellerin %50'sinde ödül verip %50'sinde vermezsen ve bunu rastlantısal yaparsan hayvan devamlı tetikte. Mesela aynı kumar durumu gibi, ne olacağı belli olmuyor. Hayvan yaptıkça fark ediyor ki bir geliyor bir gelmiyor. Yani her seferinde merak ediyor, bu sefer gelecek mi acaba? Bizim beynimiz de böyle çalışır. Belirsizlik olduğunda, yani süreklilik olmadığında hazda devamlı böyle bir apor durumu. Aşk niye ölür mesela, daha önce konuştuk. Garantiyse birliktelik, bir süre sonra daha hızlı ölür aşk. Çünkü artık dopamin garantidir. Arada bir gerilim, stres unsuru yoktur. Nasılsa bizimki falan olur ve işte evliliklerden sonra aşk ölmesi biraz buna dayanıyor. Hedonik adaptasyonu anladığın zaman devamlı olarak haz içinde olmaya çalışmak aptallıktır. Yani devamlı olarak haz içinde olmak kendini parçalamaya doğru gider. Çünkü Adapte oldukça yenisi, adapte oldukça yenisi bu insanı çürüten bir süreç, parçalayan bir süreç.
Bana şunu da hatırlattı bu. İlk örnek işte sabit bir işte çalışan insanların durumu. İkinci örnek de freelancerlar. Bu yüzden sanırım freelancerlık çok çekici bir şey gibi.
Z kuşağı bayılıyor freelance olayına. Oradan bir fırsat, buradan bir şey, her gün yeni aksiyon. Biz böyle, ben işte insanın fabrika ayarlarında da kaos maddesinde anlatmaya çalışıyorum. Biz kaotik varlıklarız. Yani düzenli, ritmik şeyleri sevmiyoruz. Hedonik adaptasyon denen mekanizmada, yani hazza uyum dediğimiz mekanizmada bize açıkçası bunun uyarı işaretlerini veriyor. Hayat inişleriyle çıkışlarıyla güzel. Yani kaybetmeleriyle kazanmalarıyla, acılarıyla acıdan kurtulmalarıyla. Eğer her şeyimiz stabil olsa, her şey aynı gitse muhtemelen intihar oranları bugünün 100 katı olurdu. Yani hiçbir şey değişmeseydi hayatta buna dayanamazdık. Bu arada çok ilginç bir deney var. Daha önce burada konuştuk bilmiyorum. İnsanları böyle bir odaya koyuyorlar. Hiçbir şey yapmadan beklemeleri gerekiyor ama odaya girmeden önce bir deney yapıyorlar. Deneyde bir şok cihazı var. Ellerini bastırma elektrik çarpıyor. Bayağı da zıplatıyor yani bu cihaz. Aynı cihazla odaya koyuyorlar. Diyor ki biraz bekleyin, biraz sonra birisi gelecek diye. Yarım saat odada bekletmeyi planlıyorlar ama en uzun bekleyen 7 dakika sonra odada tek başına oturmaktan sıkılıp cihaza basıyor ve kendine elektrik şoku veriyor. İnsan böyle hiçbir şey yapmadan duramıyor. Çünkü o acısızlık hali rahatsız ediyor bir süre sonra. Arızalıyız yani. Ve biz devamlı bir uyaran istiyoruz hayatta kalmak için. Uyaran arayan bir varlık olmanın zaten çok fazla termihleri var. Bunun çünkü hayatta kalmayla doğada çok yakın bir ilişkisi var. Dolayısıyla bugünkü modern hayatta bunu unutanlara hatırlatmak istemiyorum. Devamlı has has bu iş böyle gitmez yani.
Okey, bence güzel bir kapanış oldu. O zaman son olarak şunu sorayım. Sizce hayatın anlamı haz almak mıdır?
Hayatın anlamı yüksek hazlar peşinde koşmak, onlara gözü dikmektir. Hayatın anlamı bizi aşan bir şey, daha önce konuşmuştuk. Bizi kendimizi aşmaya yönelten hazlara dönersek hayatın anlamı oralarda bir yerde bulunur diyeyim. Bak iyi bağladın ama. Vallahi.
Güzeldi.
Bu son soru iyi bağlayıcı bir. Güzel.
Teşekkür ederiz hocam.
Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Abone olmaz. Ya nasıl ya? Açık Beyin ve Sapiyen'e abone olmayana kız vermiyorlar. Ona göre evde kalırsınız. Zile de bas.
Öyleymiş. Top sizde. Görüşmek üzere.